Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Büyük İskender'i konuşacağız.
Evet.
Şimdi bugünden geçmişe baktığımızda yaşananlara çok genç yaşta bir imparatorluk kurmuş bir kere. Öncesinde babasıyla ailesiyle mücadelesi başlı başına bir savaş. Sonra Perslerle bir savaş. Bu arada İskenderiye'yi kurmuş. Hala var olan bir şehir kendi adıyla. Oldukça değişik şeyler konuşacağız bugün zannediyorum.
Evet, Büyük İskender adından da anlaşıldığı gibi.
Tam adı nedir Büyük İskender?
Alexander. Tamam. Alexander Makedoniski.
İskender olarak tercüme edilmesi?
Çünkü şöyle, onu belki sonda söyleyecektik ama şimdi söyleyelim. Alexander Makedoniski, yani Makedonyalı İskender, tarihte Büyük İskender diye bilinen dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hükümdar ve kumandanlarındandır. Yani 10 kişi sayarsanız içinde mutlaka Büyük İskender üst sıralara yer alır. Başka hususiyetleri de var ama bu mühim. Hele filozof hükümdar, filozof kumandan, sanatçı şey dediğiniz zaman belki
çerçeve daraldıkça
ilk sırada gelir. Şimdi Şark mitolojisinde İskender adında iki kişi daha var. Biri Yemen hükümdarıdır. O da yarı efsanevi, yarı tarihi bir şahsiyettir. Çevresiyle mücadeleleri meşhurdu. Şimdi Yemen deyince herkes dudak büker ama vaktiyle Yemen dünyanın en zengin yeriydi. Biliyorsunuz iki tarafı denize çevrili, bol suyu var, su kanalları yapılmış, asma bahçeli muazzam bir barajı var. O baraj yıkıldı biliyorsunuz ilk çağda. Bir de İslam tarihinde İskender Zülkarneyn diye bilinen bir zat var. Bu Zülkarneyn Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. İki boynuzlu demek. Neden iki boynuzlu? Bir insanın boynuzu olmaz. Başındaki miğferin iki tane Vikingler gibi boynuzu olduğundan dolayı olduğunu söyleyenler olduğu gibi, bunun mecaz olduğunu hem şarka hem garba, yani dünyanın iki boynuzuna hakim olduğunu göstermesi için böyle söylendiği de rivayet ediliyor ki makul olan da budur. Bu İskender Zülkarneyn Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre Yecüc Mecüc'ü içinde bırakan bir set yapmıştır. Ve dünyada enteresan mıntıkalarda dolaşmış bir kumandandır. Hazreti İbrahim zamanında yaşadığı rivayet ediliyor. Fakat Kur'an-ı Kerim dışındaki Şark İslam mitolojisinde bu İskender'le alakalı anlatılan çok şey var. Mesela ab hayatı, yani ölümsüzlük suyunu arıyor. Hızır'la arkadaş oluyor. Hadi diyorlar, senden ölümsüzlük suyunu arayalım ve ölümsüz olalım. Ölümsüzlük suyu nerededir? İşte bir çok uzun hikayedir o. Malum bir kainası o şurada burada. Bin bir zahmetten sonra ab-ı hayat zulümatta, karanlıklarda bulunur. Karanlıklar ülkesine gidiyorlar. Fakat yolda İskender Zülkarneyn yolunu şaşırıyor. Hızır suyu buluyor. İskender bulamıyor. Bu bir hikaye. İkincisi meşhur ayini İskender. Bu İskender Zülkarneyn'in bir aynası var. İki tarafı da gösteriyor. Biri baktığı zaman öbür taraftan İskender ve Zülkarneyn bunun doğru mu söylediğini, yalan mı söylediğini anlıyor. Aynı İskender mitolojiye girmiş, felsefeye girmiş. Yani insanların iç yüzünü ortaya çıkar. Aynı İskender. Tabii tarihte bir de mitolojide bir gerçek ayna var. Büyük İskender'in İskenderiye'de yaptırdığı bir ayna var. Bu ayna rivayete göre bir aylık uzaklıktan gemileri gösteriyormuş. Bu da bir efsane. Bununla bağlantı kurulmuş. Şimdi bu Şark tarihi ve mitolojisindeki İskender'le Büyük İskender birbirine karıştırıldığı için Alexander İskender'e tahvil edilmiş. Yani biliniyor Şark dünyasında. Yani tanınıyor. Hem buraları işgal ettiği için hem de tarihteki o şahsiyetle aynileştirildiği için.
O yüzden mi ismini İskender diyorlar?
Alexander İskender eski Yunanca'da hamle yapan, düşmanını hamle yaparak kapan manasına gelen bir kelime. Türkçe'de çok kullanılmış bir isimdir.
Bir ünvan gibi aslında değil mi? Sadece
İskender
isim değil.
Değil. Sonradan zaten 4 İskender var Makedonya kralları arasında. Şark dünyasında bilhassa Türkler arasında çok tutulmuş, sevilmiş. Mesela benim büyük dedemin ismi İskender'di.
Evet, İskender ismi bizlere de mal
çok
olmuş.
Koyarlar. Çok koyarlar. Hatta Arnavutların milli kahramanı İskender Bey'dir. Hı hı. O da kendini Büyük İskender olarak lanse eder. Çünkü Arnavutluğun kurucusu İskender'dir. İşkodra ismi İskender'den geliyor. Osmanlılar
orada
zamanında orada yaşadı. Oraya İskenderiye deniyor. Osmanlılar zamanında Arnavutluk İşkodra vilayetinin adı İskenderiye bile. Ben çok şaşırmıştım mesela.
Neden?
Bir İskenderiye Mısır'da var.
Evet.
Bakıyoruz bir de Rumeli'de var. İşkodra'ya İskenderiye diyorlar mesela. Direkt İskender'le irtibatlandırıyorlar. Evet. İskenderun onun kurduğu şehirlerdendir. Ve şunu altını çizmek istiyorum. Büyük İskender zamanında dünyada çok fazla şehir yoktu. 3-4 tane Roma sitesi, 3-4 tane Ege sitesi dışında çok fazla şehir yoktu. Onun için Büyük İskender şehirciliğin de kurucularından sayılıyor.
Şimdi İskenderiye ile ilgili yapılan arkeolojik kazılarda öyle şeyler bulunuyor ki... Evet. O zaman bir şehirde olabilmesine imkan yok.
İmkan yok, imkan yok. Zaten mezarı da oradadır. İskenderiye çok sevmiş.
Bir lahti bulundu orada.
Yani bulundu. Daha doğrusu lahit başka yerde bulundu da mezarı ve heykeli İskenderiye'de bulundu. Bundan 150 sene önce ve anlaşıldı ki. Zaten orada gömüldüğü biliniyordu. Hı-hı. Nebi Danyal Türbesi var. Danyal Peygamber'in türbesi. Orada bulundu lahti ve büyük ihtimalle oradadır. Şimdi
başa dönelim.
Büyük İskender nereli? Büyük İskender Makedonyalı. Makedonya neresi? Bugün... Yunanistan'ı düşünün, Selanik'i düşünün. Selanik'ten yukarıya doğru çıkın. Bugün adı Makedonya olan, Kuzey Makedonya olan devletle altındaki Yunanistan'ın
kuzeyi
yani Ege Denizi'ne dökülen kısım Makedonya'dır. Yani orası Güney Makedonya Yunanistan'da, Kuzey Makedonya müstakil bir devlet. Eskiden Yugoslavya'daydı. Buraya hakim olan küçük bir krallığın hükümdarı. Küçük bir krallık. Yani ilk çağda Filippos'un oğlu, Filip'in oğlu. Küçük bir krallık. Makedonlar Yunanlı değildir. Makedonlar daha önce belki anlatmıştık. Arnavutlarla akraba, Traklarla akraba, Frikyalılarla akraba bir topluluk. Evet, Ari ırktan yani beyaz ırktan Avrupalılar gibi. Ama Yunan değil, Elen değil. Fakat enteresandır.
Annesi
Epir kralının kızı. Evet. Onun da Yunan mı, Pelask mı yani Arnavut mu olduğu ihtilaflıdır Olimpia. Kral kızı yani. Anası da kral kızı, babası da. Hatta anası muhtemelen babasından daha karizmatik, daha becerikli, daha entrikacı.
O dönemin önemli kadınlarından
tarihin biri. Tarihin önemli kadınlarından birisi. Evet. Olimpia şeylere, operalara, romanlara, şiirlere mevzu olmuş bir kadındır annesi. Umumiyetle müsbet vasıflıdır. Ama icabında çok sert ve çok gaddar olabilir.
Oğlu gibi. Kadınları gibi aslında
oğlu
değil mi?
Oğlu da öyleydi. Oğlu da öyleydi. Hı. İskender de yani bir bakıyordunuz. Hayranlık duyuyordunuz, bir bakıyordunuz ki bu adam...
Bipolar gibi sanki.
Sanki öyledir, evet. Zaten liderlerin...
Ama evet, biraz şimdi onu söyleyecektim. Sanki öyle bir yandan sanatla uğraşırken diğer taraftan savaşa odaklanmak...
Veya bir yandan çok merhametli davranırken bir yandan kendisini ikaz eden en yakın arkadaşını tereddütsüz öldürmesi... ...hareketlerindeki dengesizliği, bipolar bozukluğu gösteriyor. Zaten dahilerde ve büyük adamların hepsinde... seksüel sapkınlıklar, mental bozukluklar, davranış bozuklukları normal karşılanıyor. Bunlar zaman ilerledikçe çok daha sosyal hayatları öğrenildikçe daha çok ortaya çıkmıştır. Şimdi fakat Makedonlar şiddetli bir Elen kültürü, Yunan kültürü altında kaldılar. Çünkü o zaman burası çok kültür olarak dünyanın en ileri yeriydi. Bilhassa Atina ve Makedonya kralları da ki... Aleksandros 3. İskender'dir. Yani 3. Aleksandros'tur ve 24. kraldır. Ondan sonra zaten çok kısa bir zaman sonra krallık ortadan kalktı. Filippos'un oğlu olarak dünyaya geldi ve veliaht olarak doğdu. Yani tahta geçeceği belliydi.
Şöyle 7 evlilik yapmış. Evet. Olimpia 7. karısı.
Evet.
Ve yani evlenir evlenmez de erkek çocuk
dünyaya geldi. Bu kadın zaten Epir kralının kızı olduğu için ve bir oğlan doğurduğu için Filippos'un kıymetli karısı oldu. Bir de çok dirayetli ve çok bilgili bir kadındı. Filippos oğluna çok yatırım yaptı. Yani veliaht olarak doğmanın böyle bir şansı var. Aristo'yu hoca olarak tuttu mesela. Düşünebiliyor musun? Dünyanın en meşhur filozofunu hoca olarak tuttu. Ve zaten Makedonlar... yani bu 4. asırdır Büyük İskender. 5. asırdan itibaren Yunan kültürüne girmiş. Yunanca konuşuyorlardı. Yunan kültürüne hayranlıkları vardı. Böyle yetişti. Onun için Büyük İskender'e Makedonyalı mı diyelim... Yunanlı mı diyelim?
Şu anda bile devam eden bir tartışma. Bir ülkenin ismini değiştirmesine yol açtı.
Ama makuldür. Şimdi evet, Üsküp'te büyük heykeli var. Makedonyalılar sahip çıkıyor. Doğru, ırk olarak öyledir. Kültür olarak Yunanlıdır. Yani Yunan kültüründedir. Babası zamanında, babası çok cengaver bir adam. Yani küçücük bir Makedonya krallığını büyütmüş. Bütün Balkanları neredeyse hakimiyeti altına almış. Hatta Büyük İskender çocukluğundan beri hocası tarafından iyi yetiştirilmiş ama bir yandan da babasına bakıyor. Çok ihtiraslı bir genç. Yani Alexander Büyük İskender'i tarif edecek en mühim tabirlerden bir tanesi aşırı ihtiraslıdır. Fakat Plutark der ki tarihçi çok ihtiraslıydı, çok hırslıydı ama gerek hırslarına gerekse fiziki ve ruhi zaaflarına... gen vurmasını bilebiliyordu. Yani emsallerinden ileriydi diyorlar. Zeka olarak, kültür olarak emsallerinde onu zaten ayıran budur.
Aslında kendini aşağı çekecek olan şeyleri
fark edip
bunun işlemesine izin vermemiş.
Evet, izin vermemiştir. Zaman zaman bazı sapmalar olsa da hayatı boyunca muvaffak olmuştur. Yani bir hata yapmamıştır. İskender'in hayatında şu da hatadır denecek bir şey çok fazla yoktur. Ki bir asker için, bir devlet adamı için yani bu hata yapmamak çok kolay bir şey değildir. Babasının zamanında diyor ki ya babam bana fethedecek yer bırakmadı diyor.
Hmm.
Yani o kadar hırslı. Ve çok dirayetli. Mesela bu Selfas diye bir at var. Büyük bir aygır. Ona hediye edilmiş babasına. Hiç kimse üstüne binemiyor. Ama harika bir at. Hiç kimse binemeyince tutamıyor. Büyük İskender onu getiriyor. Yüzünü güneşe döndürüyor. Güneş hayvanın gözünü alıp gölgesini görmeyince üstüne biniyor ve sakinleşiyor. Ve herkes hayran
oluyor. Burada tabii biraz matematik var, biraz bilim var, evet, biraz akıl
işte,
var.
İşte öyleydi.
Evet.
Büyük İskender yapan kuvvetli, cesur olması değil. Çok kültürlü, çok entelektüeldi.
İşte çocuklar, şimdi buradan gençler bir sonuç çıkarsınlar. Neden okula gidiyoruz? Neden şunu yapıyoruz? Neden çalışıyoruz? Neden dil öğrenmeliyiz? Neden kitap okumalıyız? Gün sonunda öyle bir nokta geliyor ki diğerlerinden ayrışıyorsunuz. Günlük hayatta bizler için de geçerli.
Bunu inkar edemezsiniz. Tarih boyunca ve kıyamete kadar bilgi bir güçtür. Bunun önüne hiçbir şey geçemez. Talihle kazandığınız güçler geçicidir. Saman alevi gibidir. Para da bir güçtür, evet, doğru. Ama parayla bilgi bir aradaysa kıymeti var. Şirketleri düşünün. Şirkette bilgi akışı yoksa o şirket batar. Ne gerek var? Kazanıyoruz işte. Bilgi akışına makul değilse siz zarar edersiniz. Bu bütün insanlar için böyledir. Bilginin üstünlüğü tartışılmaz. Ha, evet, gayet haklısınız. Öyle berbat bir devirde yaşıyoruz ki bilgisiz insanlar rahatça konuşuyor, yükseliyor. Hatta Süleyman Nazif birine sadaka vermiş de senin okuma yazman var mı demiş. Maalesef yok demiş. Sen bu hale nasıl düştün demiş. Bu kadar cahil olduğun halde nasıl oldu da dilenciliğe düştün demiş. Yani
olmaman
şaşmış.
Olman gereken
bir yerdesin. Şimdi doğru ama bilgi bir güçtür. Mesela her zaman demiştir ki Büyük İskender, benim iki tane harp cihazım var. Biri kılıcım, diğeri Homeros'un İlyadası.
Hmm.
Hocası vermiş onu, devamlı okurmuş. Savaş taktikleri var orada biliyorsunuz. Sadece tarih değil, onu okurmuş. Bu efsane de olabilir. Bir Homeros'un İlyadası ile ne olacak? Sembolik de olabilir, başka kitaplar da olabilir.
Ama şöyle bakmak lazım. Biz şimdi bilgiye kuru bilgi olarak bakmıyoruz ki. Biz bilgiyi bizi nasıl değiştirdiğine bakarak değerlendiriyoruz.
Evet.
O okuduğu kitaptan nasıl bir çağrışım çıkarttı savaşa, nasıl uyguladı onu,
evet,
ona bakmak lazım.
Babası ölünce kısa bir zaman amcası ipi ele aldı. Onunla mücadele etti. Sonra amcasını temizledi annesinin yardımıyla ve iktidara geldi. Çok genç yaşta, 20 yaşında hükümdar oldu. Yani 7-6 yıl bir amcasının krallığı vardır. Küçük olduğu için, 13 yaşında olduğu için amcası başa geçti ama bu 13 yaşındayken bile amcasından çok daha bilgili, çok daha yiğitti. Bunu ispat etti. İktidara geçer geçmez Yunan prensikleri, yani Yunan şehir devletleri biliyorsunuz daha önce Peloponnes Harpleri'yle birbirini yıpratmışlardı. Daha önce Persler orayı istila etmişti. Bir isyan çıktı. Bunlar Makedonya hakimiyetine girmişti. Tep diye bir şehir var. Tep isyan etti. Yani tamam dedi, bir çocuk tahta geçti. Filippos gibi değil. Filippos'tan korkuyorlardı. Filippos çok dirayetli bir adam. Şey gibi ben hep düşünmüşümdür. Uydurma bir şey ama o Kral Arthur ve babası gibi. Hmm. Babası tamam büyük ama Kral Arthur'un da apayrı bir yeri var. Hep Filippos'la İskender'i ben onlara benzetmişim. Belki de oradan ilham almışlardır. Uydurma bir şey halbuki o Breton mitolojisine geçen bir şey. Belki de doğrudur. Teb ayaklandı. Büyük İskender diyor ya Plutark hiçbir zaman isteğine mağlup olmazdı. Teb üzerine yürüdü. Epey sürdü Teb kuşatması. Teb'i aldı. Savaşçıları öldürdü. Halkı köle yaptı. Bir Yunan sitesi için hür insanların köle olması ölseler bu kadar acı gelmezdi. Diğer bütün siteler boyun eğdiler.
Çöktü.
Yani hiçbir Yunan sitesi Makedonya İskender öldükten sonra bile artık
isyan etmedi.
Yani sert bir şeyle cezayla diğerlerinin ibreti. Bunun bir tanesini sur kuşatmasında göreceğiz. Ondan sonra adam yerinde duramıyor. Dünyayı fethetmek istiyor ama esas sebebi Persler olan hınçtır. Çünkü Persler burayı istila ettiler. Daha önce İranlılar yakıp yıktılar. Ve Rumeli'de, Balkanlar'da kötü bir hatıra bıraktılar.
Ama aslında baktığınızda İskender'in iktidarda olduğu dönemde ya da Filipin iktidarda olduğu dönemde iki büyük güç var.
Evet.
Doğuda Persler. Batıda Makedonlar.
Makedonlar, evet. Daha Roma var ama henüz daha eski şey bilinen şeyine gelmemiş. Yani o gücüne sonra, gelmiş. Yani İskender'den sonradır.
Bina edilir.
İskender öldükten sonra Roma olmuştur. Yani İskender hayattayken Roma bir İtalya Akdeniz devletidir. İskender'den sonra böyle oldu. Sonra İskender Anadolu'ya yürüdü. Yani hedeflerini gerçekleştirmek için Anadolu'ya yürüdü. Ve bugünkü Biga kasabasında Granikus nehridir. O nehrin kenarında Pers ordusunu yendi. Hatta derler ki nehirde köprü yok. Köprü yapacak da vakit yok. Atını sürüyor bahar zamanı. Yani
sular yüksek.
Sular yüksek. İnsanları götürmek ihtimali var. Askerlerin 3 misli Pers ordusu, 2 misli Pers ordusu var. Fakat diyor ki ben Granikus'u geçmezsem tanrıların yüzüne bakamam veya tanrının yüzüne bakamam. Bir tanrı yeniliyor aslında tanrılar dedi. Çünkü Aristo öyleydi. Tanrının yüzüne bakamam dedi. O atını sürünce askerler de sürdüler ve geçtiler zayiatsız bir şekilde. Granikus nehrini geçtiler. Bugün Biga'dadır. Pers ordusunu yendi. Pers ordusunu yenmesi zaten İskender'in rüştünü ispatlaması demektir.
Bu yani, ilk temas.
İlk temas. Perslerle ilk temas. Ve ondan sonra Anadolu'yu istila etti. Bütün Anadolu artık pat pat pat pat İskender'in eline geçti. Hatta orada bir hadise var. Köylere vergi şeyini bizzat kendisi ayarlıyor. Ne kadar vergi verileceğini diyorlar ki efendim bu vergi eskisinden düşük. O da diyor ki bir bahçıvan ağaçtan meyve almak ister. Kökünden kesmez diyor. Biz diyor bu halktan devamlı vergi almak istiyorsak onun kökünü kesmeyeceğiz.
Çalışabilecek kadar.
Evet. Ve bu mesela tamam biraz belki şu anda otoriter bir şey gibi gelebilir ama ilk çağ için demokrat bir yaklaşımdır. Yani halkı bırakın istediği kadar kazansınlar, bize az versinler.
O çok kazandıkça aslında siz evet, de çok kazanacaksınız.
Evet, devamlı olacak çünkü kazancımız. Sonra güneye indi. Fenikelileri hizaya getirip, Fenike yok o zaman da Fenike memleketini
Ege'ye
hizaya
doğru,
getirip
Akdeniz'i
kontrol altına almak
doğru,
istiyordu gayet normal olarak. Orada da bütün şehirler patır patır patır döküldü. Fakat bugün Lübnan'ın güneyinde İsrail'e yakın Sur şehri vardır. Tiros eski ismi. Mukavemet etti. Vermedi şeyi yani kaleyi. 7 ay sürdü kuşatma. İskender çok kızdı. Denizde bir ada var. O adadan oraya bir yol yaptı. Ve kaleyi düşürdü. Ve muhariplerin tamamını öldürdü. Halkı esir yaptı. Şehirde taş üstünde taş bırakmadı.
Öfkesini böyle.
Evet. Ama ondan sonra hepsi hizaya geldiler. Bütün Fenike şehirleri peki dediler. Bu arada gene efsanevi bir hadise oldu. Onu da anlatalım. Ankara'ya geldi. Yani Biga'dan savaşı kazandı. Ankara'ya geldi. Ankara o zaman daha evvel Frike Krallığı'nın merkezi. Ankara'nın Polatlı'ya yakın bir yerinde Gordion diye bir şehir var. Gordion, Kral Gordias'ın kurduğu bir şehirdir. 6 tane Frigya kralı gelmiş gitmiş. Enteresan bir yer yani Ankara yakınlarında harabeleri duruyor. Biraz da Midas'ın mezarı. İki kralı da çok efsanelere geçmiş. Biri Gordias'tır, biri Midas'tır. Midas biliyorsunuz eşek kulaklarıyla ve altın yolu. Dokunduğu şeyi altına dönüşmekle bilinen bir kraldır. Gordias da bir düğüm atıyor. O da bilge bir kralmış. Diyor ki bu düğümü kim çözerse Asya'yı da kapılarını da o açacaktır.
Sembol.
Sembol. Herkes bu bir büyü müdür, sembol müdür yoksa hakikaten matematiki bir düğüm mü bilemem. Herkes geliyor düğümü çözmeye çalışıyor. Çözerken düğüm artıyor, çözemiyorlar. Duyan geliyor. Büyük İskender de bunu duyuyor. Geliyor, nerede o düğüm? İşte filanca yerde. Gidiyor, bakıyor düğümü, kılıcını alıyor. Bir vuruyor, düğümü çözülüyor. Yani bu aslında kendisi uğraşmıyor düğümü çözmek. Elimde kılıç varken ben niçin ondan uğraşayım yani gayet. Ve kehanet gerçekleşiyor biliyorsunuz. Tarihte hiç kimseye nasip olmayan bir şey. Büyük İskender nasip oldu. Hindistan'ı fethetti.
Evet, sınırlarını
Anadolu,
belki de
İran, Pakistan, Hindistan düşün.
O zaman belki de çizilemeyen sınırlar.
Tahayyül edilemeyecek bir sınır. Yani ben böyle bir cihangir olsam nereleri fethederim deseniz Büyük İskender'den başkasını yapamaz mı? Çünkü Büyük İskender çok iyi coğrafya bilirdi. Giderken yanında coğrafyacılar götürdü. Botaniğe çok meraklıydı. Yanında botanikçiler götürdü. Bunu birazdan bahsedeceğiz bunun tesisini. Tabii elinizde coğrafyacı varsa haritanız var. Haritanız yoksa en iyi asker olsanız, en iyi orduya sahip olsanız, Fos.
Evet.
Yani harita çok mühimdir. Harita askerliğin birinci şartlarındandır.
Harita okumak da öyle.
Okumak tabii. Onu da içine katıyorum. Hı-hı. Haritanız var ama okuyamıyorsunuz, Hı-hı. kıymeti yok. Çok mühimdir. Mesela Napolyon'u büyük asker yapanlardan biri de haritacılığıdır. Haritacı çok meraklıydı. İyi okurdu. Topçuydu zaten. Ondan sonra Büyük İskender İran'a teveccüh etti. İran'a yöneldi. Ve bugün Erbil denilen yerde, Irak'ın Erbil denilen yerinde İran Pers hükümdarı, tarihin en parlak hükümdarlarından 3. Darius'u, evet. Dara'yı mağlup etti.
Şimdi ona da bir belki bir küçük parantez açmak lazım. Çünkü aslında düşmanınızın kim olduğu ya da ne kadar büyük olduğu, yaptığınız işin ve sizin de kim olduğunuzu ortaya koyuyor.
Şunu söyleyeyim mesela, savaş başlamadan önce Darius haber gönderdi. Çünkü şeyi biliyor, yani Biga'daki Granicus muharebesini bildiği için dedi ki savaşmayalım dedi. Sen buralara kadar geldin, ben ülkemin 1/3'ünü sana vereceğim. Rehin olarak da kız kardeşimi vereceğim dedi. Barsis. Topladı generallerinin. Ha bir de Büyük İskender'in yanında kendinden yaşlı küçük ve büyük subayları var, generalleri var. Bunlara danışmadan iş yapmıyor. Bunu Napolyon da taklit etmiştir. Ve bunlar hepsi donanımlı kimseler. Parmenyon diye bir general var. Sen ne dersin Parmenyon diyor. Bu teklife ne dersin? Darius diyor ki 1/3'ünü sana vereyim. Pers İmparatorluğu çok büyük. Yunanistan'dan Hindistan içine kadar. Yani 1/3 muazzam
yani
bir...
Yani aslında belki de kılıçla alacakları da o kadar olacak.
O kadar veya belki de olmayacak. Sen ne dersin diyor. Efendim ben İskender olsaydım kabul ederdim diyor. Parmenyon. Büyük İskender diyor ki ben Parmenyon olsaydım kabul ederdim. Ben Parmenyon değilim. Ve ondan sonra Darius'u yendi. Ve Darius'u takip etti. İran işlerine kadar geldi. Çok zahmetli. Bunlar böyle ben basit anlatıyorum. Mesela yolda bir çöl aşıyorlar. Yolda yaralanan askerleri şehirler kuruyor. Hastane şehirleri kuruyor İskender.
İyileşti.
Doktor bırakıyor, hemşire bırakıyor, ilaç bırakıyor. Orada onlar kalıyorlar ve ondan sonra şehir olmuştur. İskender'in kuruyor. Şimdi isimler hatırlamıyorum. Bu yol boyunca İskender'in küçük küçük karakollar aslında bunlar. Böyle böyle gidiyor. Askeri çok değil. Yolda ona iltihak edenler oluyor. Ama çok değil. Çölden geçiyorlar, suları bitiyor. Evet, su kaynağına ulaşacaklar, onu ayarlamışlar ama su yok. Askerler homurdanıyorlar. Askerlerin kendisine sunulan bir tas suyu askerlerin göz önünde yere döküyor içmeden. Yani bakın ben de içmiyorum. Zaten kumandan eğer askerleriyle aynı hayatı yaşıyorsak İskender yaşıyordu. İskender istese kumandan istediğini yaşardı. Rafine zevkleri olan bir insandı. Fakat askere gittiği zaman...
Ama arkasındakilerin güvenini kazanabilmek çok önemli.
Ve İskender bunu kazandı.
Çünkü bu o coğrafyanın en önemli özelliği... ...hep yanında en çok güvendiği kişilerin eliyle öldürülmek.
Evet, aynen öyle. Nitekim Darius öyle oldu. Evet. Darius İran işlerinde generalleri tarafından öldürüldü. Yani sırf bu iş bitsin de kurtulalım diye generaller onu öldürdüler. Ve İskender çok kolay bir şekilde... İşgal edilmesi neredeyse imkansız olan İran'ı. Bakın Yavuz Sultan Selim Mısır'ı işgal etti. Sina Çölü'nü geçti. Kimsenin geçemediği ki Büyük İskender geçmiştir. Onu unuttuk. Mısır'a gittiğini unuttuk. Mısır'a gitti bu arada. İskenderiye şehrini kurdu. Burayı çok sevdi.
İskenderiye ayrı bir parantez açacağız zaten.
Ondan sonra buralara gitti. Yani gene o kadar çok gezdi ki mi? Yani onu unuttuk. Şeyden sonra Sina Çölü'nü geçip Mısır'a geldi. Mısır'ı fethetti o zaman. Ve Mısır'ı çok sevdi. Mısır'da bir şehir kurdu. Adı bugün İskenderiye'dir. Orada yaşadı bir müddet. Hatta Mısır firavunları arasında onun da ismi geçer ve oraya bir hanedan zaten yerleştirdi. Sonra bu Irak'a yürüyüp burayı yani. Sonra İran. Yavuz Sultan Selim Sina Çölü'nü geçti, İran'a giremedi. Kolay bir şey değildir İran'ı fethetmek. Amerika İran'a bu kadar düşman, İran'a bir harekat yapmayı göze alamadı. Yaparsa tayyarelerle stratejik yerleri vurur diyorlar sadece. Giremez içi. Dağlık bir yer çünkü. Büyük İskender orayı da istila etti. Tabii onun en büyük avantajı Darius'un öldürülmesiydi. Evet. Persepolis'e girdi. Persepolis bugün İran'ın orta güneyinde Isfahan, Şiraz yakınlarında bir şehirdir. Başşehirdi.
Bugün
harabe. Ama çok güzel bir harabe. Burayı yakıp yıktı. Yani burada Büyük İskender'in anormal hareketlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Yakıp yıktı oraları.
Tabii onca Atina'nın çektiği... Evet.
Atina'nın intikamını aldık dedi. Halbuki Atina'yı yakıp yıktılar ya Persler. Halbuki bir kumandana yakışan bir şey değildi. Hatta bunu ikaz eden çok yakın arkadaşı o Biga'da kendisini ölümden kurtaran arkadaşını tereddütsüz öldürdü. İşte bu duyuyorlar artık İskender'in zaferleriyle ruh sağlığının bozulduğunu. Bir de çok içki içiyorlar. Bu şeye dayanabilmek için meşakkatli yolculuğa kendi subayları, askerleri çok içki içiyorlar. İçki biliyorsunuz insanı rahatlatıyor, biraz gevşetiyor fakat daha sonra mental sağlığını
ciddi
bozuyor.
Bir çöküntüye yol açıyor.
Ve Persepolis'in yakılması, insanları öldürmedi. Ama Persepolis'te taş üstüne taş bırakmadı. Bugünkü Persepolis harabeleri İskender'den kalmadır. Tamam. Pers zaferini sembolize eder.
Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Büyük İskender'i konuşuyoruz. Onu büyük yapan özellikleri konuşuyoruz.
Evet. İran'ı fethetti. Persepolis'i yaktı yıktı fakat inanılmaz Pers hayranı oldu çıktı. Persler gibi giyinmeye başladı. Pers bir kadınla evlendi. Darius'un kız kardeşiyle evlendi. Barsis adında bir kızcağız.
Peki baştan bunu kabul etseydi de.
Etseydi ne olacaktı?
Yanmadan, yıkılmadan.
Evet ama.
Çünkü zaten evlenince bir süre sonra mirasçı da olursunuz.
Öyle de gurur işte gurur. Yani kızı aldı, kızı kaptı, vazgeçti, bir sus payı aldı dedirtmez Büyük İskender. Öyle bir adam değildi. Ve o Pers ülkesine hakim oldu. Fakat çok enteresandır. Persler de demokrat insanlardı ne olursa olsun. Büyük İskender de onlara öyle davrandı. Dedi ki bütün yakınlarını hepiniz Pers kızlarıyla evleneceksiniz. 80 generalini 80 Pers kızıyla evlendirdi. Perslere hayranlık duyuyordum onların medeniyetine. Kendi Pers gibi giyiniyordu. Bu tabii antipati doğurdu bazıları arasında. Ve bir suikast tertiplediler. Suikastı tertipleyen en yakın arkadaşı Filotas'tı. Suikast ortaya çıktı. Filotas idam edildi. Hiç acımadı. Fakat o zamana kadar siyasi suçların bütün ailesi idam edilirdi. Hmm. Bunu tatbik etmedi. Orada da bir şeylik gösterdi. Farklılık gösterdi Büyük İskender. Bu dedi Filotas'ın suçu dedi. Filotas cezasını çeker, diğerleri çekmez. Ve diğerlerini ikna etti. Dedi ki bakın bizim maksadımız, misyonumuz bu. Ve büyük ölçüde ikna oldular. Bu arada Büyük İskender'in bugünkü Özbekistan'ın fethini anlatmak lazım. Çünkü burada da iki tane mühim hadise var. Burası Sogdiana diye bilinen bir yer. Sogd ülkesi. Türkler yaşamıyor orada. Yani bugünkü Buhara, Semerkant, Türk ülkesi Sogd denilen kuzeyli bir İranlı kavim yaşıyor. Açık renkli onlar. Kersler esmerdir. Bunlar açık renkli bir Sogdlar. Türk ilk Müslüman oldular. Onlardan biz Müslümanlığı öğrendik. Namaz, abdest hep Sogdça kelimelerdir. Burayı fethedecek. Sogdlar dediler ki Sogdiyanalılar. Burayı fethetmesi için Büyük İskender'in kanatlı askerlere ihtiyacı var dediler. Çünkü Sogd ülkesiyle burayı büyük bir böyle kanyon gibi duvarlar
ayırıyor.
O da 300 tane dağcı yetiştirdi. Hani bugünkü dağcılar var ya.
Şey gibi düşünelim bunları herhalde. Bu hani bordo bereli gibi.
Evet, onun gibi 300 tane yetiştirdi. Aynı bu dağlara çıkma tırmanabilen ve bu 300 kişiyle Sogd ülkesini fethetti. Dedi ya kanatlı askerler. Evet. İşte onun için onlar İskender'in kanatlı askerleri diyorlar. Husar oradan gelmedir. Husar ordusu var. Macar ordusunda, Avusturya ordusunda kanatlı askerler. Onlar da İskender'in o kanatlı askerlerini sembolize etmek için kanat gibi sırtlarına pelerin alırlardı. Husar kanatlı demektir zaten.
Bizde de var galiba.
Bizde de var. Öyle. Türklerde de var. Hep işte İskender'in o her yere tırmanabilen. Yani bugünkü komandoları ifade ediyor. Sogd ülkesinde de bir de romantik hikaye var. Sogd prensesi Roxan ile evlendi. Roxan tatlı bir kızdı.
Kaçıncı eşi bu arada?
Kaçıncı eşi? Bir sayısı bilinmiyor. Çünkü hanımları birbirine karıştı. Üç karısı hanımını biliyoruz. Biri Darius'un sarayında esir olan bir prenses. Biri Darius'un kız kardeşi. Hatta bazı rivayete bu ikisi bir veya değil. Ve Roxan. Başka hanımlarını bilmiyoruz ve karıştırıyoruz. Çok hanımı var. 7-8 tane hanımından bahsediliyor. En az babası kadar o da evlenmiş. Başka şeylerden de bahsediliyordu. Büyük İskender çok kibar. Çok nazik. Çok entelektüel. Yani böyle normal hayatında erkeksi görünmeyen birisiydi. Yani normal erkek kabadayı gibi değildi. Böyle olanlara biliyorsunuz efemine derler. Hatta gay derler. Bir de kadınlarla zaman geçirmektense erkeklerle zaman geçirmeyi, onlarla kılıç talimi yapmayı veya felsefi sohbetler yapmayı severdi.
Hieronim galiba. Bu da onu zanlı haline mi çeviriyor bu durumda?
Hieronim galiba. Bir öyle çok yakın bir arkadaşı vardı. Onun ilişkisi olduğunu söyledi. Ben öyle olduğunu tahmin etmiyorum ama tabii mümkündür ama
tarih
öyle olduğunu tahmin ediyorum.
Tarih kitaplarında girmiş hatta İlirya'dan bile
Orada da bir arkadaşı vardı onun. Çok beraber olduğu. Bunlar meşhurdur. Bir de İskender çok yakışıklıydı. Yani erkek güzelliğini sembol olarak şeye girmiştir. Sanat tarihine girmiştir. Heykelleri elimizdedir. Bugün birkaç heykeli Türkiye'dedir.
Bir de tabii o şimdi heykellerden hareketle sürekli savaşta, sürekli talimle uğraşan bir erkeğin bedenini tasvir ediyorlar.
Çok atletikti. Evet. Çok atletikti. Yani onu mesela filmlerde canlandıranların hiçbiri onun gibi olmadı. Colin Farrell mesela. İrlandalı bir çocuk. Yani ne kadar olsa esmerce. Sarı saçlarla olmadı. Yani sarışın da muhtemelen açık renkliydi. Hı-hı. Ama atletikti. Atletikti yani çocuksu değildi. Tenli. Çok beyaz tenliydi. Atletikti. Çocuksu bir görüntüsü var ama baby face gibi. Yani belki Leonardo DiCaprio onu canlandırabilirdi. Hı-hı. Ama onun da boyu posu ona o kadar yetişiyor. O kadar da sevimli olmaması belki lazımdır. Çünkü birkaç heykeli ve büstü elimizde. Ortak yönlerinden bu anlaşılıyor. Böyle bir söz var. Roxanne, ki Roxanne ismi Türkiye'de kullanılmıştır. Büyük İskender'in hanımından dolayı Roxanne ismini taşıyan insanlar az da olsa vardır. Benim çocukluğumda Roxanne isminde kişiler vardı. Rüksan derlerdi, Roxanne derlerdi. Rozanla, Avrupa'ya Rozanla olarak girmiştir biliyorsunuz. Bu evliliği var. Sonra Afganistan'a geldi. Afganistan'ı da çok sevdi. Afganistan dağlık bir yer, tabiatı çok güzel bir yer. Oradan bugünkü İndus Nehri'ni geçip Hindistan'a geldi. Hindistan'ın kuzey hükümdarları bunu hüsnü kabulle karşıladılar.
Mecburen. Bence mecburen yapacak bir şey yok.
Evet, hatta bir tanesi Puros galiba, Puros kralını esir alıyor. Diyor ki krala, o başta savaşmış ama sonra teslim olmuş. Yani o İskender orayı fethetmemiş, o teslim olmuş. Çünkü yukarıdakiler hemen kapılarını açtılar. Onlar hiçbir şey yapmadı. Şimdi bu gibi adamlarda da şöyle bir tabiat var. Kendine teslim olursanız hemen kapınızı açar. Size hiçbir şey yapmıyor. İmtiyazlısınız. Savaştıktan sonra teslim olursanız size daha az ama iyi muamele yapıyor. Ama eğer kendisi sizi avlarsa affetmiyor. Bu Hindistan'ın güney kralı da yenildi. Sana nasıl muamele etmemi bekliyorsun dedi. Adam zekiymiş, dedi ki bir kral gibi muamele etmenizi bekliyorum. Aferin dedi. Zekice konuştun, seni serbest bırakıyorum. Tahtında oturabilirsin dedi. Bunun bir benzeri Malazgirt'te Sultan Alparslan ile Romanos Diyogenes arasında cereyan etmiştir. Burada artık askerler bezdiler. 12 senedir neredeyse seferdeler. Kolay bir şey değil bu. Evet, bunun teçhizatını falan tabii. Para yoktu çıkarken. Bir de o var. Sefere çıkarken çok parası yoktu. Makedonya çok zengin bir krallık değildi. İskender dedi ki yol boyu para gelecek.
Tabii fethettiği yerlerden, zenginliklerden, yağmadan.
Yağmadan aldı. Bunları oraya harcadı. Ondan sonra peki de, ama bunu söylersek bize ne yapar acaba? En yakın arkadaşlarından birisine dediler ki sen dediler Kreinus zannediyorum ismi. Dediler ki sen bunu şeye söyle. İskender'e söylemesi. Yavuz Sultan Selim Hemdan Paşa'ya söyledi. Hemdan Paşa'nın kellesi gitti. Ama onun tabii konsepti farklıydı. Çünkü divanda karar alınmış. Yürünecek. Onun hilafına konuşmak bozgunculuktur. Burada öyle bir karar yok.
Baştan karar almıyorlar.
Çıktı dedi ki bir konuşma yaptı İskender'e. Böyle yanında bilge insanların olması iyidir. Yani büyük insanların yanında kaliteli insanlar varsa o büyük insan çok daha başarılı ve çok daha büyük oluyor. Büyük insanların yanında küçük insanlar varsa o büyük insanı rezil ediyorlar.
Aşağı çekiyor. Aşağı
çekiyorlar maalesef. Bu dedi ki ey kralımız dedi, bir insan dedi, ne kadar büyük olursa olsun durması gereken yeri bilmelidir. Biz tanrı değiliz dedi. Büyük İskender'i tam mantıklı konuşmayı severdi. Askerler dedi artık dedi memleketlerini görmek istiyorlar. Özlediler. Sizi de özlediler halkınız. Dönelim dedi. Kabul etti. Mesela normal bir zamanda olsa belki etmeyebilir. Hatta onun kellesini vurabilir. Kabul etti. Ve dönüşe geçtiler. Bu dönüş daha rahat oldu tabii ki. Yani daha önce fethettiğiniz yerlerden, kendi topraklarından geçe. Bugünkü Babil şehrine, Bağdat'ın hafif cenubunda oraya geldiler. Eski Babil kralının sarayına yerleşti. Bir anda hastalandı. Hastalığı ne olduğu bilinmiyor. Hareket edemiyor, konuşamıyor fakat şuuru yerinde. Çok şiddetli ateşe, hummaya kapıldı ve vefat etti. Vefat etmeden önce bütün askerlerinin kendini ziyaret etmesini istedi. Sarayı açtılar, onu geniş bir odaya aldılar. Bütün askerler önünden gelip geçti. Çünkü hayat adamın orduydu. Evet. Napolyon ölürken Fransa, ordu kumandanı dedi. Öyle öldü yani. Bu da öyle. Bütün askerlerini gördü ve orada vefat etti.
Zehirlendi
de söyleniyor. Hı. Yani bunun hakkında çok spekülasyon. Çünkü birden hastalandı.
Evet, bir yemek sonrasında evet. Bir kadının...
Yani kadın parmağı olduğu söyleniyor. Evet. Kumandanlarından birinin parmağı olduğu söyleniyor. Babilli veya bir Persinin öldürdüğü söyleniyor. Ama dediğim gibi bu tür... faili bilinemeyen ani ölümlerde 33 yaşındaydı. 323 milattan evvel 33 yaşında çok erken bir ölüm onun için.
Bir tabii çok sağlıklı bir insanın bugün evet. Sağlıklıyken ertesi gün birden konuşamaz, evet. Yürüyemez hale gelmesi.
Sağlıksız değildi. Biraz dediğim gibi davranış bozukluğu hasıl olmuştu. Gerek zaferler, gerek meşakkatli yolun getirdiği.
Ama bu psikolojik sağlıkla, evet, mental sağlıkla ilgili bir şey. Yani fiziksel olarak...
Fiziksel olarak hiçbir problemi yoktu.
Kaldıramayacak bir hastalık. Evet, çok... Böyle ani bir şey.
Hakkında çok spekülasyonlar yapılmıştır ama hiçbir spekülasyonun elinde tamam dedirtecek bir delil yoktur. Ben de... bu meşakkatli yolculuğun yıprattığını ve biliyorsunuz insanlar çok meşakkate dayanır. Ondan sonra bir yere gelince artık pes eder. Şaşırırsınız bir anda. Bu da muhtemelen o meşakkate dayandı. Yani herkesin kaldıramayacağı bir meşakkat ve sonunda pes etmiş. Bu da mümkün. Bünye birden iflas ediyor. Basit bir mikrop sizi yataklara seriyor. Bu da mümkün. Dediğiniz de mümkün. Cenazesini aldılar. O zamanki imkanlarla mumyalamadılar da tahnit ederek, hı, yani bozulmasın diye İskenderiye'ye getirdiler. İskenderiye sevdiği bir şehirdi. Orada gömdüler.
Makedonya'ya getirmeyi düşünmediler.
Düşünmediler.
Mi?
Çok zor. Yani oradan da gemiyle gelinecek. Veya belki de onu hedef olarak daha uygun
ya da böyle
gördüler.
Bir vasiyeti mi vardı?
Belki de vasiyeti vardı. Bunun hakkında da çok spekülasyonlar var. Aralarında orada kumandanlarının münakaşa ettiğini düşündüler. Ve oraya gömdüler. İskenderiye onun kurduğu ismini taşıyan dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Tabii kabri zaman içinde kayboldu ama 1850 yıllarında Osmanlı Devleti zamanında Nebi Daniel Türbesi etrafında yapılan kazılarda İskender'in olduğu büyük ihtimalle tahmin edilen bir mezar bulundu. Bilim adamları hemen hemen onun İskender'in kabri olduğuna müttefiktir. Bu arada 1900'lü yılların başında Sayda'da, yani evet, Fenike'de bulunmuş bir lahit var. Üzerinde İskender'e ait kabartmalar var. Ve bunun İskender'in lahdi olduğu anlaşıldı, düşünüldü yıllarca. İstanbul'a getirildi. Arkeoloji müzesine.
Gelmesi. Ne?
Bir hikaye, bir filmdir.
Bir gün arkeoloji müzesini konuşurken belki.
Konuşurken bir filmdir o. Bunu İstanbul'a getirdiler ve bunun adı İskender Lahdi kaldı. Çünkü üzerinde İskender şeysi vardı. Fakat bunun İskender'in lahdi olmadığı... Yani Fenikelilere ait bir lahit olduğu söyleniyor. Sayda'da bir krallık vardı. Sayda krallığı, Abdolonimos adında bir kral. O kralın lahdi olduğu tahmin ediliyor. Şimdi Büyük İskender'in kısa hayatı muazzam hadiselerle geçti. Fakat mirası çok konuşuldu. Dönüşte mesela Roxan'dan kendinden sonra bir oğlu oldu. 4. Alexander olarak tahta geçti. Küçük yaşta öldürüldü. Taht mücadeleleri derken imparatorluğu ondan kısa bir zaman sonra yıkıldı. Hanedan yıkıldı. Çünkü onlar Herakles hanedanı, Herkül'ün soyundan geldiğine inanırlardı. Yerine Antigon hanedanı geldi ve bir müddet sonra da zaten orası Romalılar tarafından istila edildi.
Zaten sınırlara baktığınızda bu sınırları o zaman koruyabilmek mümkün değil.
İskender'in çok büyük idealleri olduğunu, doğu ile batı arasındaki farkın kalkmasını istediğini, işte Aristo'nun telkiniyle bunun için çalıştığını söyleyenler oldu. Evet, batı ile doğu birbirine çok yaklaştı. Kültürel olarak, mimari olarak, sanat olarak çok şey iç içe girdi. Bir Akdeniz kültürü meydana geldi. Bu kültüre Helenistik kültür veya Helenizm deniliyor. Bu İskender'in marifetidir. Pek çok meyve, sebze, kumaş, mimari stil İskender vesilesiyle Avrupa'ya geldi.
Beraberinde botanikçilere götürdüğünü söylemiştiniz.
Yani Avrupa medeniyetinin kurucularından bir tanesi Büyük İskender oldu. Kurduğu sisteme Helenizm dendi. Ve bu topraklarda Suriye'de, Mısır'da, Anadolu'da işte Bergama Krallığı, Selefkos Krallığı, Ptolema Krallığı bunların hepsi aslında Bitinya Krallığı, Kapadokya Krallığı, Pontus Krallığı hep Büyük İskender'in bakiyeleridir. Onun generallerinin veya adamlarının kurduğu krallıklardır. Ve böylece onun tesiri Roma'nın burayı işgaline kadar bir 300 sene kadar daha devam etmiştir.
Hatta şehircilik olarak baktığınızda hala etkisi devam ediyor.
Hala onun kurmuş olduğu şehirlerin sistemi Roma tarafından model alındı. Roma kültürüne en büyük damgasını vuran Büyük İskender ve Helenizm olmuştur. Yahudi dinine çok tesir olmuştur. Çünkü Yahuda kralları da Büyük İskender'in adamlarından da Herodes.
Şimdi mesela medeniyetin en yüksek seviyesi dediğinizde Helenistik kültürden bahsediliyor evet. Genelde. O da onun
sadece böyle değil, kültürel olarak, felsefi olarak, dinlere bakış olarak, dini kabul olarak hepsi Büyük İskender zamanına tarihleniyor.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.